Ayrım 28, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 321. Her mezar Allah'ın bir sırrıdır. Allah'a karşı işlenen en büyük günah, onu anlamaya çalışmak. Cebeli yere serilmiş kalın bir döşeğin üzerindeydi. Gündüzleri sırt üstü yatarak kasığını kaşıyor, herkesin yaşamaya çalıştığı ama hiç kimsenin yaşayamadığı bu alemin ve bu alemde şaşkınlıklarla akıl almaz rezaletler yaratan insanın üzerinde derin düşüncelere dalıyordu. Ayşe'nin bakır siniyle getirdiği yemekleri, düşünce sistemini ve cevvaliyetini bozmadan düzenli olarak atıştırıyor, bakır lazımlığa işiyor, dışarıdan horultulu bir uykuyla birlikte gelen çocuk ve hayvan seslerine karışarak masallaşıyordu. Cebeli'nin en büyük sorunu daldığı derin düşüncelerin içinden çıkamaması değil, dışarıdan duyulacak bir şekilde horlamasıydı. Tabii bu durum kadınların huzursuz olmalarına, sık sık evin dışını yoklamalarına, bazen de Cebeli'yi dürtüp kaldırmalarına yol açıyordu. Saatıyla arası yeniden düzelmişti Cebeli'nin. Falcıyı artık eskisi gibi dinlerken bakışlarındaki ayartıcı büyüye, insanda kargaşa ve gelecek endişesi yaratan cadımsı tılsıma odaklanmıyor, fal anında söylediği güzel sözlerin, duyulmadık ilginç telkinlerin kaynaklarına inmeye çalışıyor ve bundan da nedenini kendisinin keşfedemediği, keşfetmek istemediği leziz bir tat alıyordu. Dünyada önemli olayların olduğu kesindi. Taş duvarlarla çevrili bir oda mezar kadar zengin olamazdı. Cebeli kendinden fena halde korktuğu ve bundan dolayı da ilerleyemeyeceğine, anlama ve dengeleme yeteneğini yitireceğine inandığı bir sabah Sati'yi çağırdı. Ona artık daha fazla gizlenmek istemediğini, gizliliğin insanı çevresiyle birlikte çürüten bir illet olduğunu anlattı. Sati Cebeli ile çatışmayı göze alamadığı için isteğe karşı çıkmadı. Bey'i yarın sabah odasından salona çıkarmaya karar verdi. Kumalara fikrini ve yapılması gerekenleri anlattı. Aynı günün gecesi, ki Cebeli'nin mezardan çıkışının 20. gecesiydi, 3 kadın 2 kürekle birlikte mezarlığa geldi. Gökyüzü ocak tavanı gibi kararmıştı. Mezarlığın doğu yakasındaki çınar ağacı tahkimat direğini andırıyordu. Kadınlar Hurşit'in gövdesini mezarından çıkarıp Cebeli'den boşalan mezara yerleştirdiler. Cebeli'nin başının yerine içinde 3 nazar boncuğunun bulunduğu bir kuş yuvası koydular. Hurşit'in mezarını toprakla doldurdular. Cebeli'nin mezarını ise eski haline getirdiler. Cebeli'yi salonda ilk gören kumru oldu. Felç anını yaşıyormuş gibi çarpıldı. Alt dudağı titredi, yüzündeki kan şakaklarına doğru çekildi, zonklayışa dönüştü. Hurşit'i sormak üzereyken dili tutuldu. Düşmemek için çömeldi. Ayşe kumrunun hassas yanını, yarasını duyumsayarak çömeldi, gözlerinin içine baktı. "Korkma kumru," dedi. "Cebeli değişmedi. Ben sordum, Hurşit'ten haberi yok. Hurşit Allah'ın rahmetine kavuştu, geri gelmez." Hiçbir şey söylemeden dehşet ve gözyaşı anaforu içinde kalkıp gitti kumru. Gidişten bir zaman sonra Recep'in anası geldi. Gelmesiyle çığlık atıp kaçması bir oldu. Bu çılgınca kaçış Cebeli'nin hortladığını bir anda yaydı Zonguldak'a. 31 Osman'dan başka hiç kimse Cebeli'yi görme cesaretini gösteremedi. Evlerden evlere laf taşımalar, tahminler, yorumlar, dedikodular başını alıp yürüdü. Öğleden sonra Serdar Bey'in yeni evinin üst katında imamın ve Zonguldak ileri gelenlerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Serdar Bey'in sağ kolu Tahsin Bey söylentinin doğru olup olmadığının anlaşılması için imamın bizzat gidip durumu gözleriyle görmesini önerdi. Allah'ın işine karışıp bir felakete kurban gitmekten korkan imam, Cebeli'yi görmeden önce karılarının çağrılmasını, onlardan geniş bilgi alınmasını söyledi. Serdar Bey'in bu fikri desteklemesi üzerine Sıvacı Durmuş'un karısı Zeynep Cebeli'nin evine gönderildi. Kapıyı açan Gülnaz çağrılma nedenini sezerek gitmeyeceklerini söyledi. Kadınların gitmemeleri kuşkuyu daha da derinleştirdi. Yorumlar yorumları, kuşkular kuşkuları doğurdu. eve uzaktan bakanların sayısı çoğaldı. Kumaların davete uymaması üzerine Serdar Bey imamın gidip durumu öğrenmesini emretti. Bunun üzerine imam yanına iki kişi alarak huyunu bilmediği korkularla Cebeli'nin evine gitti. Eve girmeden önce beraberinde getirdiği iki kişiden birini muhtemel bir felaket durumunu millete haber vermesi için kapının önünde bıraktı. Kapıyı tıklattı, salavat getirip sakalını sıvazladı. Kapıyı Ayşe açtı, imamı görünce buyur etti içeri. Kerevette sırt üstü yatan Cebeli'ye yaklaştı. Osman az önce gitmişti. Beyin başındaki beyaz takkeyi ve alttan alta gizli gizli konuşan taşlaşmış yüzünü dikkatle inceledi. Gücünü korkudan alan titrek bir dille ''Hoş geldin Cebeli Bey'' dedi. ''Cenab-ı Allah'ın hikmetine akıl ermez.'' Sinek vızırtısı duymuşçasına kirpiklerini kıpırdattı Cebeli. İmamın o anda Allah'ın mucizesiyle doğrudan ilişki kurmuş olmanın gururunu ve sevabını yaşadığını düşündü. Kaşlarını çattı, derin derin iç çekti. ''Beni anlamaya mı geldin?'' dedi. ''Estağfurullah Cebeli Bey, ne haddime?'' ''Allah'a karşı işlenen en büyük günahın onu anlamaya çalışmak olduğunu sen söylemedin mi bana?''
''Doğrudur, söyledim.''
''O zaman rahat bırak beni. Bereketimin zeytin yeşilini karartma. Hiçbir şey söyleme. Tenha sözlere ihtiyacım yok. Tenhalaşmam lazım benim.''
İmam ölünün o an meleklerle konuştuğunu sanarak dilini tutmak zorunda kaldı.
''Yanımda yöremde oturmayın.'' diye sürdürdü Cebeli. ''Kararımı vermeden uzaklaşın benden. Ömrümde tam karar vermedim ben. Hep üçe parelendim. En küçük paremle verdim kararımı. Öbür parelerimin birisi karşı çıktı, birisi de tarafsız kaldı. Her üçüne de hürmet ettim.''
İmam Cebeli'nin yaklaşmakta olan ilahi bir gazabı haber verdiğini anladı. Adam mezardan çıkmış, kendi duygularının künhüne varmıştı. Başkalarına acı vermekten büyük acı duyan böyle bir insanın uyarılarına anında uymaktan başka yapacak bir şey yoktu. İçinden Bismillah diyerek ayağa kalktı. Günahının kudretini sezmiş ve parlaklığını yitirmiş bir sakalla ses seda vermeden dışarı attı kendini. Serdargil de dört gözle bekleyen korkulu meraklılara koştu. İmamın anlattıkları şaşkınlığı ve ilahi tecelli duygusunu iyice derinleştirdi. Efsun ışıltısı, mırıltı, zihin zorlaması, saçmalama, gün sayma, mezara girme, mezardan çıkma, insandan ruha, ruhtan insana dönüşme. Envai çeşit fikirler, tartışmalar, itirazlar ve onay sonucunda İmam Ömer Efendi,
''Allah'ın himmetine, hayrına, delaletine akıl sır ermez.'' dedi. ''Cebeli 40 gün mezarda kaldıktan sonra dirildi.''
''Yattığı mezar boş mu şimdi?''
Serdar Bey'in sorusunu işaret parmağını yukarı kaldırarak,
''Hayır.'' diye karşıladı imam. ''Cebeli'nin cesedi mezardadır. Benim evimde gördüğüm Cebeli'nin ruhudur.''
''Allah Allah, sen Cebeli'yi görmedin mi imam efendi?''
''Gördüm, sırt üstü uzanmıştı yatağına. Bir şeyler söyledi bana, unuttum.''
''O şimdi Cebeli'nin ruhu mu?''
''Gördüğüm Cebeli Bey, kesinlikle Cebeli'nin ruhudur beyim. Ceset dirilmez, ruh dirilir. Bir insanın soyu sopu tertemizse, sevapların eminiyse, o insanın ruhu ete kemiğe bürünür, aslına rücu eder, göze görünür.''
Cebeli ölümden korkmadı. Cesaretini Yaradanına ısmarladı. Bu Yaradanın hoşuna gitti. Yaradan yüceliğini gösterdi. Cebeli'yi mükafatlandırdı, aramıza gönderdi. Göz kapaklarını indirdi, işaret parmağını şakağına dayadı Serdar Bey.
''O zaman gidip bakmamız lazım.'' dedi. ''Cebeli'nin cesedi mezarda mı, değil mi? Mezardaysa senin dediğin doğrudur. Değilse Cebeli'yi ölmeden gömdünüz, adam uyandı, kalktı, büyük cesaret gösterdi, mezardan çıktı.''
Serdar Bey'in fikrine karşı çıkan olmayınca mezarı açıp bakma kararına varıldı. Serdar Bey ile İmam Ömer'in de içinde bulunduğu 10 kişilik bir ekip mezarlığa doğru yola çıktı. Tepeden tırnağa korku kesilmişti herkes. Yaradan'ın işine karışmanın, onun ilahi mucizesinden kuşku duymanın bedeli ağır olabilirdi. İmam Ömer, Yaradan'ın muhtemel bir gazabını önlemek için mezarlığa girmeden önce 10 kişilik ekibe 5 rekat namaz kıldırdı. Mezarın üstü olduğu gibi açıldı. Tüm dikkatler kefene ve kafaya yakın bir yerde, içinde nazar boncukları olan kuş yuvasına yöneldi. Doğrulanmış olmanın tarifsiz sevinciyle avuçlarını gökyüzüne açıp dua okudu İmam Ömer.
''Bu yuvada neyin nesidir İmam Efendi?'' dedi Serdar Bey.
Kendini mürşit mersebesinde gördüğü için sorulan her soruyu cevaplandırmak zorunda hisseden İmam Efendi,
''O boncuğun biri dilek, biri hacet, biri rahmet, biri de merhamet boncuğudur.''
''Orada üç nazar boncuğu var İmam Efendi,'' dedi Tahsin. Sevincinden boncukların sayısına dikkat etmeyen İmam,
''Bana ayan olan, harıl harıl zahirini arayan bir boncuk daha var,'' dedi.
Kimsenin bir şey anlamadığını ama ağzından çıkan söze saygıyla secde ettiğini keyifle duyumsadı.
''Asıl keramet, haşmet, hiddet o boncuktadır.''
''Hele bakın, bu kefenin içinde ceset var mı?''
''Aşırı şüphe hepimizi günaha sokar.'' diye uyardı İmam.
Uyarıyı dikkate almadı Tahsin, bağrının üstüne yattı, mezara sarkarak sağ eliyle kefeni yokladı. Ayakları fark eder etmez,
''İçinde ceset var.'' dedi.
Tüy titremeyen ağır bir sessizlik çöktü mezarlığa. Allah'a karşı ortaklaşa planlanarak işlenmiş bir suçun yarattığı kanayan bir sesle,
''Mezarı kapatın.'' dedi imam, üst üste iki kez aksırdı. ''Her mezar Allah'ın bir sırrıdır. İyi etmedik, Allah günahımızı affetsin.''
Serdar Bey kefenin yırtılıp cesedin yüzüne bakılmasını emredecekti. İmamın çıkışı üzerine vazgeçti emretmekten. İmamın söylediği gibi Cebeli, ruhu yüce, damarı temiz bir insan mıydı gerçekten? Suskun insanları süzdü. Cebeli'nin bir anda insanların gözünde büyüyüp kendisine rakip olmasından korktu. Hurşit'in mezarına baktı. Elini çabuk tutup bir an önce Kumru'ya sahip olması gerektiğini düşündü. Kastamonu ve Bolu havalisinde böyle güzel, cazip bir kadın bulunamazdı. Toz hastalığının yıllarca öksürttüğü bir kocanın tütmeyen ocağında heba olup gitti ama güzelliğinden bir şey eksilmedi. Tahsin'le birlikte mezarlıktan çıkarken Şinasi'nin koşa koşa geldiğini gördü.
''Bir şey mi oldu acaba? Bu adam kaçmazdı hiç böyle.''
''Ocakta olay mı oldu yoksa?'' Şinasi soluk soluğa geldi, çevresine şöyle bir bakındı, Serdar Bey'e sokuldu.
''Müjdemi isterim beyim, bayramın barındığı yer belli oldu.''
''Kulağıma söyle, nere?'' diye heyecanlandı Serdar. Tüfeği ve tek gözüyle su üstünde yürüyen bayramın sisli görüntüsü canlandı gözlerinin önünde. ''Kulağıma söyle'' sözü zoruna gitti Tahsin'in. Şinasi ağzını kulağına dayadı Serdar'ın. Kaşları çatıldı, benzi değişti beyin. Dönüp mezarlıkta kalan adamlara baktı. Adımlarını hızlandırdı.
''Sana haberi ulaştıran adam zaptiyeye haber vermiş mi?''
''Vermemiş beyim, verseydi çoktan basarlardı.''
''İyi.'' diyerek adımlarını iyice hızlandırdı Serdar Bey. ''Bizim orayı en az 10 kişiyle basmamız lazım. Kör bayramın mayasında tilkiye taş çıkartan ince bir kurnazlık var. Bu sefer kaçırırsak bir daha da kıstıramayız.''
''Bayramın yanında kim var acaba? Kışlalı Topal Aydır'ın ona yardım ettiği doğru mu acaba? Yakup nerededir?''
''Zehra'dan başka kimse yok bayramın yanında,'' dedi Şinasi. ''Kışlalı Topal Aydır'ın bayrama yardım ettiğini söyleyenler var. Yalan mı doğru mu bilmem. Yalnız şu var ki bayramın tüfeksiz olduğu kesin.''
''İnanmayın,'' diye çıkıştı Serdar Bey. ''O tüfeğini kimseye göstermez. İstese kör gözünün çukurunda, o çukurun kıvrımında gizler tüfeğini.''
''İnşallah Yakup yoktur,'' dedi Tahsin. ''Ölmüş dirilmiş bir insanın oğluna namlu doğrultmak doğru olmaz.''
İtiraz çıkmadı. Serdar Bey kendi düşüncesinin içine girdi. Gezindi, kayboldu. Kendi düşüncesinin içinden çıktı. Kendisini tehlikede çatışmaya hazırlanma krizinde, dirilen ölü korkusun yeni ocak aç projesinde buldu.
''Bana 15 silahlı adam toplayın. Hepsi bu gece hazır olsun. Devrek'ten Ali Osman alın. İyi nişancıdır. Amasra'dan Butur Sadullah'ın oğlu İzzet'i getirin. Onun gözleri gün ışığında hiçbir şeyi görmez. Kurşun geçirmez karanlıkta da her şeyi görür. Hacı Katılı Kerim'i gönderin ona. Dargün'ün dostudur, alır gelir. İkisinin de elinden kurtulmaz hiçbir şey. Benim ocaklarımda çalışan Kazmacı Bahattin'le İhsan'ı da alın gelin. Cuma yanıdan Bahattin'i, Üzülmez'den de Sağır Cevat'ı getirin.''
''15 adama yetecek kadar tüfek bulmamız zor,'' dedi. O anda zaptiye kolonun kumandanı ve yakın arkadaşı Eşref'ten bir geceliğine 9 tüfek alabileceğini düşündü Serdar Bey. Bunun sağlıklı bir yol olmadığını anladı sonra. Batum'dan takalarıyla zaman zaman silah getiren Fevzi Kaptan aklına geldi. Karşılıklı yükselen çınar ağaçlarının arasından geçerken, ''Tüfek işini bana bırakın.'' dedi. ''Siz Taceddin'le Mahmut'u çağırın, atlarınıza binin, söylediğim adamları bulup getirin bana. Karanlık çökene kadar hazır olsun her şey. Kör bayramla yanındaki kahpenin işini bu gece bitirmemiz şart oldu.'' Tahsin Serdar'ı zaptiyeye haber vermeden eşkıya tenkiline çıkaran asıl sebep üzerine düşünürken, ''Duydunuz mu?'' diye söze girdi Şinasi. ''Göçük olmuş, Nasuh ölmüş.'' ''Ne, Nasuh mu ölmüş?'' diye heyecanlandı Tahsin. ''Diğerleri kurtulmuş mu?'' ''Nasuh'un ölüsünü az evvel kardeşi Yusuf getirdi katırla. Diğerlerine bir şey olmamış. Yusuf'un dediğine göre kurtarmaya gelenler geç gelmişler. Recep kurtarmış hepsini.'' Serdar Bey sıradan bir olaymış gibi dinlemiyordu Şinasi'nin anlattıklarını. Geceleyin gerçekleştireceği baskının hazırlık görevlerini düşünüyordu. Dibini ışığa kapayan yosun kokulu ormanlar, tek gözlü, kocaman ayaklı zindan firarileri canlandı hayalinde. Ve sonra bu firarileri izleyen, kuşadan, yok eden namlular.
28. Ayrımın Sonu. Sayfa 328.